havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün günlerden çarşamba, 11 Ocak 2023. Anlat Bana da karşınızdayız. Yayına başlamadan önce bugünkü gündem acaba Bankalar Birliği'nden gelen verilerle 4 milyon takipteki kredi kartı sahibi mi derken haber geldi. 250 milyar TL'lik tabii ki yardım destek paketi. Bakan Nebati paketi açıkladı. İlk etki nerede? Borsada. Borsa İstanbul'da da birden kafalar karıştı. Niye böyle oluyor diye duruma bakacağız ama 250 milyar liralık destek paketinin şu içeriğine kısaca bir göz atalım. Ne olacak? 250 milyarda EYT için işverene 25 milyar TL'lik destek var. Biz buna takıldık ama önce konuğumuzu takdim edelim. Gürsel Tekin, 40 yıllık CHP'li, 40 yıllık politikacı, eski İstanbul İl Başkanı, eski milletvekili. Ancak bunların hiçbirini kullanmayacağım ben. Çünkü o bir siyasetçi. Deli gibi sahaları geziyor. Hoş geldiniz Gürsel Bey.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Doğru mu tanımlıyorum sizi?
Çok doğru tanımladınız. Benim sokakta sahada zaten hiç milletvekili diyen de duymadım. Daha çok ya abi derler ya da başkanım derler.
Peki İstanbul İl Başkanlığı deyince yeniden İstanbul İl Başkanı olmayı düşünür müsünüz?
Ya ben tabii hiçbir göreve talep açmadım. Yani bugüne kadar bütün görevlerimde çalıştığımda koşullar bizi bir göreve getirdi. Partimin bana verebileceği her türlü göreve yani buna Şırnak İl Başkanlığı, ilçe başkanlığı dahil her bir görevse bu görevi yapabilecek kapasitedeyim. Hiçbir görevi de göreve hayır demem. Ama daha çok bizim odaklanmamız gereken çok bunu zaman zaman bütün siyasetçiler söyler ama rejimin gereği yani bu sistemin bu rejimin gereği son seçim yaşıyoruz. Bu seçimde mutlaka sonuç almak zorundayız. Bu seçimde sonuç almadığınız zaman Türkiye'de geçmişte olduğu gibi siyaset yapma olanağınızın olabileceğini de düşünmüyorum. Ya bu ilk ve son seçimdir.
Çok çünkü, kritik.
Evet.
Niye ilk ve son seçim mi? Gelin birlikte açalım. Ama tabii. Biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile açılışı yaptık. 250 milyar TL'lik kredi paketi yaraya merhem olur mu?
Olmaz. Neden olmaz? Çünkü yara o kadar derin ki. O kadar bünyenin her tarafı enfekte olmuş ki. Yaranın neresini kapatırsanız kapatın başka bir yerde yara çıkıyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde maliyeden sorumlu, ekonomiden sorumlu bakan konuşunca piyasaların alt üst olduğu görülmemiştir. Ben İngiltere'deydim. Agit toplantısı vardı. Toplantıya gitmiştim. Toplantının olduğu an bir altyazı geçti. 6 tane bakan istifa etti İngiltere'de. Akşam oldu. Ertesi gün 30 bakan istifa etti. 3 gün sonra başbakan istifa etti. Acaba biz merak ettik yani orada bir sürü Türkler varız. AK Parti'nin milletvekilleri de vardı. İngiltere ekonomisinde milim bir oynama olmadı. Kişiye dayalı olmaz. İyi sistem bakın şimdi seçime gidiyoruz halen şu alışkanlığımız var. Bu tam bir taşra alışkanlığıdır. İyi adam arayışı peşindeyiz. Hayır kardeşim ben iyi sistem iyi rejim arayışı peşindeyim.
Şimdi bunun altını çizelim. İyi sistem, iyi rejim, refah toplumu yaratmak demektir. Hep aynen. Birlikte bunu arayalım.
Kesinlikle.
Ama biraz önce verdiğiniz yanıtı önemli buluyorum. Bana partim görev verirse her göreve talibim diyorsunuz.
Elbette.
Buradan da İstanbul İl Başkanlığı'na güzel yeşil ışık yaktığınızı algılıyorum.
Yok bunu İstanbul İl Başkanlığı olarak algılamayın. Yani her alanda ben 2014-2019 bütün dönemlerde parti üst düzey yöneticisi olmaksızın Türkiye'yi dolaşan bir insanım. Benim
siz hala
kimse bana
milletvekili misiniz?
Evet, halen milletvekiliyim.
Ama
kimsenin bana görev verdiği yok yani. Ben
evet,
kendi kendime görev edinen bir insanım.
Hayır, siz İstanbul milletvekilisiniz ama sizi bu kadar yakından tanıyan bile eski milletvekili diye açılış yapıyorum. Neden?
Olsun, hiç önemli değil. Ya benim daha çok böyle il başkanı, parti yöneticiliği, sahadaki şey benim için daha kıymetli. Onun için milletvekilliği, ben aslında İstanbul'a giderken bir abimiz dedi ki, ya dedi, bakın bu Ankara'ya gitme falan. Ankara'ya da Sayın Genel Başkanımızın talebi üstüne gittim 2010 yılında. Doğrusu parlamentoyu ben çok büyütmüştüm. Yani gözümde bir başka bir şey görüyordum. Ve hasbelkader de bir uluslararası bir komisyon üyesi olarak da birçok dünyadaki parlamentoları görme şansım da oldu. Yazık bize. Yani adeta bir kışlaya dönmüş, atamalı, tayinli sistemlerden demokrasiyi işletemezsiniz. Bunu mutlaka bizim değiştirmemiz lazım. Bütün dünyanın uygulamış olduğu, hani adamın iki oğlu varmış, bir tanesi çok yalan söylüyormuş, biri de arada bir yalan söylüyormuş. Demişler, baba çocuklarda hangisini çok seviyorsun? Demiş ki, vallahi yalan söyleyeni çok seviyorum. Niye? Beni yanıltmıyor demiş. Şimdi bizim sistemimize bakın Allah aşkına. Batımı değil, doğumu değil, ne olduğu belli değil. Ya gidiyorsunuz işte Orta Doğu'da rejimler belli, kişiye dayalı. Batıya gidiyorsunuz, sisteme dayalı. Bir milletvekili nasıl seçilebileceği, yerel yöneticinin nasıl seçilebileceği, gençlerin siyaset düşündüğünde siyasette hangi mekanizmaları kullanacağını bildiği bir sistem. Şimdi bizde önümüzdeki günlerde şu anda seçim var. Birçok insanların hayallerinde işte kiminin milletvekili, kiminin siyasette beklentileri var. Hangi mekanizmayı kullanacaklar? Bir tek mekanizma var. Genel başkanların iki dudağı arasında. Böyle bir demokrasi yok. Bunu sürdürülebilir hale getiremezsiniz. Tayin edilmiş bir milletvekilinin, Sayın Erdoğan'ın ya da herhangi bir siyasi partinin liderinin aksi tutu şeyinde davranabilir mi? Davranamaz.
Çünkü siz bir daha milletvekili olmayı düşünmüyorsunuz. Ben de İstanbul İl Başkanlığı sorusunu bu yüzden inat ve ısrarla ben soruyorum. Çünkü biraz Ankara'yı da takip ediyoruz.
Evet, şu anda arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar. İl Başkanımızın bir mağduriyeti var. Evet. Gerçekten bir hukuk darbesiyle karşı karşıya kaldı. O konuda ben parti yöneticisi olarak her türlü desteği, katkı sunmaya hazırım onlara. Arkadaşlarımız kendi içinde bu sorunu çözebilecek durumda. Ama doğrusu önümüzdeki süreçte evet bir milletvekilliği falan düşünmedim de ilk kez burada ifade edeyim.
Peki bizim, ben niye sizi böyle tanımladım? Beni bu kariyerler, bu kartvizitler hiç ilgilendirmiyor. Sizi de gördüğüm kadarıyla ilgilendirmiyor. Siz sokak sokak, mahalle mahalle, belde belde, kasaba kasaba, şehir şehir gezen bir politikacısınız değil mi? Yani saha siyasetçisiniz. Kaç bin kilometre yol yaptınız siz?
100 bin kilometre, 800 galiba bin kilometre kaldı. Yani 99.200 civarında şu anda.
40 yılda yaptınız bunu.
Hayır, 6 yılda. Otobüsümüz
yılda
var, yani otobüsle yaptığımız. Onun dışında onların gezilerimiz, tabii onların hiçbirini
ben
saymıyorum. Onu bilemem. Ben uzun süre teşkilatlarda genel başkan yardımcılığı, genel sekreter, birçok illere defalarca gitmişim. Ama 2015 yılından itibaren bizim halkın otobüsü olarak tanımladığımız bir otobüsümüzde bir sosyolojik çalışma yapıyoruz arkadaşlarımızla. Diyebilirim ki Türkiye'deki, belki bizim dışımızda var mı yok mu bilmiyorum, çokça yabancı gazetelerde biz haber olduk. İşte Japonya, Fransa, Almanya gazetelerinde, inşallah bir gün Türk gazetelerinde de bir haber oluruz. Ya ne geziyorsunuz, nedir derdiniz, ne kardeşim?
Derdiniz ne sizin Gürsel Bey?
Evet,
ben
derdimiz
de aynı
şu, tabii, çok haklısınız. Birincisi, bir siyasetçi olarak, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, Cumhuriyet Halk Parti, bütün partiler çok kıymetlidir, hiç partiler konusunda bir şey söylemek istemiyorum ama benim mensubu olduğum parti çok önemli bir siyasi parti. Savaş meydanlarında kurulmuş. Kurucularının tamamına baktığınızda bugün herkes bir servet peşinde, bir mal mülk peşinde. Hiçbirisi kendine servet edinmiş değildir. Yaşamlarını, hayatlarını sadece bu ülkenin geleceği için vakfeden insanların partisinden bahsediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ten tutun, İsmet İnönü ve bütün arkadaşlarına. Çoğunluğu da yetim çocuklardır biliyor musunuz? Annelerini babalarını kaybetmişlerdir. Ve çok kıymetli işler yapmışlardır. İşte zaman zaman çokça tartışma konusu olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün İslam coğrafyasındaki yaşadığımız bu sorunlara baktığımızda bütün İslam coğrafyasındaki yetkililer, etkililer zaman zaman Türkiye'ye gelenler ve döndüklerinde Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet okuyor. İnşallah en kısa süre içerisinde Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in değerlerini kendi ülkemize de nasıl yerleştirebiliriz, inşa edebiliriz çalışmaları yapıyorlar. Şimdi böyle bir partinin mensuplarıyız ve Mustafa Kemal Atatürk düşünün. Türkiye'yi kurmuşsunuz. Türkiye'de her şey elinizde. Ama öldüğünde bile evlatlığına bir şey bırakmamıştır. Yani... Bugünkü siyasi... Niye diyorum? Tertemiz kalmışlar. Tertemiz bir mazinin siyasetçisi ve o okulun bir mensubu olarak söylüyorum. Bura bizim için çok kıymetlidir. Burayı muhafaza etmemiz lazım. Türkiye'nin geleceği burada. İşte zaman zaman sizin meslektaşlarınız da özellikle Altıok'la ilgili çok tartışmalar açmışlar. İşte mesela bir tanesi bugün çok tartışılan, dünya tarafında da konuşulan devletçilik ilkesi. Ama devletçilik ilkesinin 1931 yılında Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri evet bu bir ihtiyaçtır demiştir. Niçin ihtiyaç görmüş? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda çıkmış. Savaştan çıkarken... Evet ya bu mazlum milletinizin dayanabileceği güç ne olabilir? Devleti olabilir. Şimdi bakın pandemi ile beraber bütün dünya evet bir devletçiliğe dönüşü ön plana aldılar. İkincisi laiklik meselesi. Bu konuda bizim de kusurlarımız var. Anlatamadık. Laiklik aynı zamanda kutsal değerlerin korunması için çok önemliydi. Bugün yaşadığımız durumlara baksana. Evet. En kutsal şeyler tartışılır, lime lime hale gelmiş. Genç çocuklar camilere gitmiyor. Geçen gün Trabzon'da bir abimiz bana bir dilekçe yazmış, göndermiş. Kendi köyünde, kasabasında 7 tane cami var. 3800 nüfuslu köyde. Diyanet İşleri Başkanı'na yazmış ama ona atfederek bana da göndermiş. Başkanım bir bak okudu. Okudum. Sayın Diyanet İşleri Başkanım. Köyümüzde 7 cami var. Cemaat sorunu yaşadığımız için tarafımıza, köyümüze cemaatin tahsis edilmesini saygılarımla arz ederim. Bu neyi gösteriyor? Evet, bu davranışları insanların başta Diyanet İşleri olmak üzere inanç konusunda da herkesin kendisini böyle gözden geçirdiği bir dönem haline getirdiniz. E hani nasıl çıkmıştınız siz yola? Komşunuz açken siz tok yatmayacaksınız demiş. Akşamleyin bir yayında gündeme getireceğim ama ilk kez de sizin buradan söyleyeyim. Çok büyük sefalı, biraz sonra ekonomiyi konuşacağız.
Aslında oradan girelim, onu öyle yapın. Çünkü biz servet ile gelir kutuplaşması üzerine konumuzu kurduk. Türkiye'deki yoksullaşma ana konumuz, gelir eşitsizliği ve orta sınıf yoksullaşması. Siz soruyu unutmayın. Kaç muhtarı her gün arıyorsunuz?
Yani
kaç mahalle gezdiniz? Elinizde mahalle, veri var mı?
Mahalle, İstanbul'daki bütün mahalleleri evim gibi biliyorum yani, defalarca, binlerce.
İstanbul halkı mahalleyi bilmiyor da onun için sayı veriyor.
Bilir. Hatta ben birinde yine sizin bir cahil meslektaşlığınız beni eleştirecekti 2017 yılında. Afgan Mahallesi demiştim. Benimle kafa bulmuştu. Şimdi Afgan Mahallesi bir tane değil, birkaç mahalle. Somali. Bir Fransız gazeteci bir gün beni aradı. Kendisi de Türkçeyi çok iyi biliyor. Bu da 2017 yılında. İşte Filistin, Somali mahallesi, Afrika mahallesi, birçok mahalleleri tarif etmişim bir röportajımızda. Beni aradı, dedi ki ben İstanbul'la ilgili 5 kitap yazdım. Bu yeni mahalleler ifade etmişsiniz. Nedir bunlar? Dedim ki hocam böyle uzaktan tarif edilecek bir şey değil. Ertesi gün galiba cumartesi miydi neydi Taksim'de buluştuk. Biraz izah ettim hocam, dedim böyle olmaz dedim. Ben zamanınız var mı? Var dedi. Atladık arabaya gittik. Önce Filistin Mahallesi'ne gittik. Herkes bilsin Filistin Mahallesi nerede diye.
Nerede Filistin Mahallesi?
Efendim merak edenler gelip beni bulacaklar, götüreceğim öyle peşinize.
Şimdi Filistin Mahallesi var.
Afgan Mahallesi var. Somali Mahallesi var. Afrika Mahallesi. Şam, Suriye zaten. Tamam, o var. Peki. Binlerce mahalleler oluştu.
Niye bunu soruyorum? Türkiye'deki yoksul verisi var mı elinizde?
Var. Var.
Kaç milyon yoksul var Türkiye'de?
Şimdi tabii somut olmamakla beraber, çünkü bizim daha çok İstanbul özelindeki şu andaki elimizdeki çalışmalara baktığımızda, İstanbul'da yani nedir sizin gelir ve gider tablolarına bakmanız lazım. Bir ailenin gelir şeyi nedir? Ne kadardır? Şimdi bu gelir ve gider tablosuna baktığımızda İstanbul'da vatandaşlarımızın %63'ü yoksul. Yani 100 vatandaşın 63'ü, çünkü geliriyle gideri birbirini tutmuyor. Yani sadece maaşlardan falan bahsetmiyorum. Yani maaşlar zaten sefalet boyunda. Ben şurada görebileceğiniz mesela kira haritası açıkladım. Teşekkür ediyorum. Fox'ta da çok uzun uzun işlediniz. Bir yıl önce yaptım. Daha birçok insan kira mira nedir ya, neyin nesidir, bu tartışmaların olmadığı bir yerde. Şimdi ortalama kiralara baktığımızda İstanbul'da, ya İstanbul'un kupon yerlerini muaf tutuyorum çünkü oralarda gerçekten kiralar uçmuş. 8 bin lira şu anda. 8 bin TL sadece kira. En kötü evin aidatı 800 lirayla 2000 lira arasındadır. Elektrik, su hesapladığınızda 11 bin TL sadece ve sadece barınma ihtiyacınız için paraya ihtiyacınız var. 11 bin. İki, ya eti şeyi falan hepsini muaf ettik, onlarını da çıkardık. Oradan da yine şeyin bir çalışması var, sendikanın. Bu sendikada şu anda şeye, iktidara çok yakın olan bir sendika. 7800 lira, 4 kişilik bir aile, 7800 lira açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 26 bin küsur. Şimdi 8 binde bunu eklediğiniz zaman 20 bin TL sadece barınma ve en asgari düzeyde yeme içmeniz. Hadi iki tane de çocuğunuz varsa, okula gidiyorsa, çocukların, iki çocuğun servisi 3600 lira. Benim yardımcım kardeşimin iki çocuğu 3600 lira. Hani bunun okuldaki gideri, şusu busu, onu da hesaplamıyorum. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, bu tabloya göre hesapladığınızda toplumumuzun gerçekten büyük çoğunluğu yoksullaştı. Yoksulluğun ötesinde sefaletle karşı karşıya kaldılar.
Gelir eşitsizliği orta sınıf çok yoksullaşmasını getiriyor.
Zengin çok zengin oldu.
Kaç
çok
milyon zenginimiz var?
Vallahi yani zengini tabii elimde öyle bir veri yok ama bir sahadaki görmüş olduğum zenginleşmeyi şöyle anlatayım ben size. Şimdi bizim bir göç haritamız var. Göç haritayı da hemen şunu da şuradan çıkarayım. İstanbul'da uzun süredir, yani 20 yıl 30 yıl önce İstanbul'a gelmiş, İstanbul'da sığınmaya çalışan, barınmaya çalışan binlerce insanımız maalesef dayanamadığı için İstanbul Belediyesi'nin tersine göç birimi var, oraya başvurmuşlar. O başvuruya baktığımızda bugüne kadar 10 bin aile göç etmiş, şu anda 4 bin aile sıra bekliyor.
Kimdir İBB'den bunlar? Yardım almak için mi?
E tabi yani başka türlü mümkün gidemiyor değil çünkü bugün nakliye ücretlerinin ne kadar yüksek olduğunu tahmin edemezsiniz. Yani 40 bin liradan başlıyor. 38-40 bin lira. Bekliyorlar bu insanlar, belediyenin göndermiş olduğu kamyonun üstünde çeliğiyle çocuğuyla nereye gidecek? Hangi ilçelerde gidiyor? Öncelikle onu da söyleyeyim. Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy. Bütün bunlara baktığınızda aynı zamanda bugünkü iktidara güvenerek, yani bizim çocuklarımız gelecek, bizim mücahitlerimiz geliyor, biz rahat edeceğiz diyenlerin göçe zorlandığını görüyoruz. E nereye gidiyorlar? İllere bakıyorsunuz. İşte Batman birinci sırada, Ordu, Diyarbakır, Mardin, Tokat, Giresun, Samsun, Erzurum vesaire vesaire. Şimdi bu tabloya baktığınızda, atıyorum işte İstanbul'un 39 ilçesi var. 39 ilçenin, İşte geçmiş dönemde özellikle İstanbul'un çeperlerindeki ilçeler daha çok iktidarın kalesi olarak bildiğimiz yerlerde iki tür göç var. Bir tanesi fakir fukaranın göçü.
Anadolu'ya,
köyüne,
tekrar
kasabasına gidiyor. İkinci göç var. İkinci göç, ona baktığımızda o da köylere gidiyor. İşte Kadıköy'e gidiyor, Bakırköy'e gidiyor, Ortaköy'e
kim
gidiyor.
Kim onlar?
Onlar zenginler.
Yeni zenginler.
Çok zenginler. Çok büyük zengin. Yani
nereden böyle... geliyorlar? Hangi çeperlerden?
Bunlar devleti soyanlar. Çok açık söylüyorum. Tabii bu orantısız zenginleşmenin en büyük zenginleşmenin yolu imar zengini. Bakın iman demiyorum. İmar zengini.
Çünkü
Türkiye'deki imar zenginlerinin sayısını 2011 yılında açıkladım. Benim partim de fark edemedi. Ya ne diyor bu adam? Yani neyin nesin diyor? 100 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. Bakın şimdi emekliye, işçiye, köylüye, yoksula, fukaraya parayı nereden bulacağız diyenlere söylüyorum. 100 milyar dolar imar rantı yarattılar. Daha iki ay önce İstanbul Belediye Başkanımız bir televizyonda 85 milyar dolar imar rantının elde edildiğini açıkladı belgeleriyle. Buna bir kimse cevap bile vermedi. Muhalefet bile bunu kullanmadı. Ya ne demek 85 milyar dolar? Yani insanların evine süt alamadığı, göçe zorlandığı, sefalet içinde yaşadığı, ekmek kuyruğunda sadece 1 TL ekmeği nasıl ucuz alabilirim kuyruğunda kaldığı bir dönemde bahsettiğimiz paralara bak 85-100 milyar dolar falan. Bütün bunlar yeni zenginler yarattı. Ve bu yeni zenginler doğal olarak doğmuş büyümüş olduğu aynı mahallede yaşadığı insanlarla bir arada tutunamıyor. Çünkü göze batıyor.
O yüzden de başka köyler.
O da geçmek tabii kamufle edecek. Gidecek iniyor, elbette. Belli bir süre sonra da CHP'leşecek bunlar.
Diyorsunuz.
Öyle oluyor çünkü. Paranızı başka türlü koruyamazsınız. Sizin hukuka ihtiyacınız var. Özgürlüklere ihtiyacınız var. Bunu da muhafaza edebilecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
İlginç.
Öyle ama.
Ama ikinci
örnekleri de var.
Başka
yani.
Göç var. Yani bu dediğimiz İstanbul'daki köylerden çeperlere gidenlerin göçünü de izliyor musunuz?
Tabii ki.
Orada ne oluyor?
Orada da şöyle yani mesela bunun bir tanesi örnek olsun diye söylüyorum. Çokça örnekleri var. Örneğin Kadıköy'de ben uzun süre Kadıköy'de de görev yaptım. Kadıköy işte Bakırköy İstanbul'un merkez yerleri zaman zaman işte Cumhurbaşkanı da hedef tahtası haline gelmişti. Oo Bağdat Caddesi falan hani ölüler zanneder ki diriler hep helva yiyor o şeyle bilmem. Bağdat Caddesi'nde ya da Kadıköy bölgesindeki insanların çoğu hasbelkader annesinde babasında evleri kalmış yani sonuç itibariyle. Onlar siyaset zengini devleti soyan zenginler falan yok. İstisnalar yok mu? Var. Ama çoğunlukla hepimizin tanıdığı emekli asker, emekli bilmem öğretmen, emekli öğretim görevlisi, sanatçı. Bütün bunlar kıt kanat imkanlar içinde geçinenler. Şimdi öyle bir duruma geldi ki mesela 150 yıl önce. Hani bizim gibi böyle hasbelkader Anadolu'dan gelmiş değil. 150 yıl önce İstanbul'da yerleşik olan bir aile daha geçen 3 ay önce Sarıgazi'ye gitmek zorunda kaldı.
Nereden gitti?
Moda'dan.
Yani?
Moda'dan Sarıgazi'ye evet, gitti.
Türkiye'nin okumuş yerleşik düzeni temsil eden şehirli kentli kitlesi bu yoksullaşmadan dolayı çeperlere gidiyor.
Elbette,
şimdi soru açık ve net. Türkiye her zaman ekonomik.
3 sınıf göç var. Şimdi bir de bir başka göç daha var. Özellikle İstanbul'da olur, tutunamayan hem trafik işte yoğunluk pandemi döneminde de bir alışkanlık haline dönüşen bir zengin dediğimiz işte A sınıf dediğimiz bir kısım insan özellikle İzmir Ege'ye göç var. İkincisi Körfez'e göç var. O Körfez'e göç daha çok işte geçmiş dönemde orta sınıf dediğimiz işte emekli öğretmen, emekli bilmem ne. Onlar da Körfez'e gitmişler işte Balıkesir gibi bilmem ne gibi. Üçüncüsü işte sefaletle karşı karşıya olan köyüne, kasabasına, Anadolu'ya gidenler. Dördüncü göç de devleti soyanlar.
Yani kentin çeperlerine giderken kentin çeperlerinden merkeze gelenler.
Evet.
Şimdi biz hep ekonomik krizlerle boğuşuruz. Hiç refahı yakalayamadık. Bu defa durum farklı mı? Yine ekonomik kriz var. Taban dinamikleri bize neyi gösteriyor? Bu defaki krizin adı ne sizce?
Bu ekonomik kriz değil. Çünkü ekonomik krizleri yaşadık. Yani ben 95 yılında aynı zamanda ticaret yapıyordum 5 Nisan kararlarında. O acıyı biliyorum, hissettim yani. O özellikle gece yarısı döviz kurlarının yükselmesiyle beraber. İkincisi 2001 yılındaki ekonomik kriz. Bunlar çok kısa süreli giderilebilen. Yani hani Allah göstermesin bir kalp krizi geçiriyorsunuz. İşte bir an önce hastaneye gidince bunun bir çözümü oluyor. Ekonomik sefaletle karşı karşıyayız. Çok büyük bir ekonomik sefalet. Yani,
bunun adı sefalet mi?
Sefalet tabii. Sefalet. Bunu kriz olarak tanımlamak teşhisi yanlış koymak demektir ki bunun içinde yapılması gereken bir şey var. Benim sizden özel ricam, İstanbul Emniyeti'nde eğer yapabilirseniz son bir ayın verilerini aldığınızda İstanbul'da, ya çünkü İstanbul üzerinde aynı zamanda bütün Türkiye'yi de tarif edebilirsiniz. Bütün tabloyu orada görebilirsiniz. Yetmedi, bir başka şeyle karşı karşıyayız. 2-2,5 milyon göçmen var. Adına mülteci, göçmen ne derseniz deyin. Şimdi bu insanların yemeğe ihtiyaçları var. Barınmaya ihtiyaçları var. Yani sonuç itibariyle bunlar da insan. Şimdi ne yapıyorlar bunlar, bilen var mı?
Bilmiyoruz.
Hangi vukuatlar yaşanıyor?
Bilmiyoruz.
Bakın, 100 yıllık bir tarihimizde Cumhuriyet döneminden itibaren belli mahallelerde halen farklı illerin insanlarını entegre edememiş bir ülkeden, bir şehirden bahsediyoruz. Hı hı. Bir mahalle düşünün, 11 farklı ülkenin insanı o mahallede yaşıyor. 11.
Entegrasyon var mı?
Olmaz, nasıl olacak? 11 farklı ülke. Evet, 11 farklı sorun. Ülkenin farklı dinleri, farklı dilleri. Ya şöyle bir şey düşünün. Ya şu anda İstanbul'da hani böyle dışarıdan eğitimli ya da sorunsuz ülkelerden gelen insanlar değil. Afganistan'da gelmiş. Ne zaman geldi? Uçağın kanatlarına
binerek
gelen insan şu anda burada yaşıyor. Ya o psikolojiyi düşünün. Pakistan'da gelmiş. Savaş meydanlarında kaçmış. Mesela çokça bizim çalışmalarımız var bu konuda. Bu çalışmalarımıza da destek veren Sudanlı bir kardeşimiz var. El Eser Üniversitesi'nde birincilikle bitirmiş. Hı hı. Burada da ona selam gönderiyorum. Onun da çok katkısı oldu. Ya çok büyük dram. Yani gelenlerin %47'si sadece silah kullanmış uzun süre. Afganistan'da gelen
şey bu.
Bilmiyor, başka ne bilecek yani? Bunu siz bu coğrafyada entegre edeceksiniz. Ve güvenlik güçlerinin çektiği sıkıntıları iyi kötü sahada ben görüyorum, takip ediyorum. Çok büyük sıkıntı. Tarihi adım yarımada neredeyse akşam 8'den sonra Türk'le karşılaşamazsınız yani.
Doğru. Afrikalılar.
Şimdi bütün bu sorunlar ortada kalmış. Akşamları İsviçre televizyonları anlatıyor. Her şey güllük gülistanlık. Hayır kardeşim.
Haklısınız. Hayır. Diyelim ve hemen ekonomik sorunları, bu defa kriz, sefalet dediniz. Ben tabii taban dinamiklerine bakmak isterim. Mesela konut krizi nasıl bir değişimi getirdi? Yani yeniden Türkiye'de 26 milyon hane var. Çekirdek aileye dönüşmüştük. Yeniden ailelere dönüş mü var? Orada dinamikler nasıl değişti sizce?
Şimdi önce şu soruyu ben sorayım. Yani aklı evvelleri herkese soruyorum. 2020 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, aklınıza gelebilecek Edirne'den Ardahan'a kadar, hele özellikle İstanbul'a, şuralarda dolaştığınızda kafanıza iki şey düşebilirdi. Bir, kiralık tabelası, iki, satlık. Deprem mi oldu? Yani haberimiz olmadan bir gece yarısı deprem mi oldu? Yapı stoklarımız yok oldu. Ya da savaşa mı girdik? Bu kadar kiralık var, yer varken yapı stoklarımız şu anda fazla. Yani nüfus oranlarımızla yapı stoklarını karşılaştırdığınızda sadece İstanbul'da 1 milyon şu anda konut fazlası var. Ama konut uçuyor. Şimdi çıkıyorlar, PR'lara bak. Efendim işte biz 1 milyon yeni şey yapacağız. Ya kardeşim, zaten sizin ya TOKİ'nin kuruluş amacı sosyal konut yapmaktır. Villa yapmak değil, AVM yapmak değil. Siz bugüne kadar sosyal konut yapmadınız. Çoğunlukla villa, AVM falan filan, yazlık, şu bu. Şimdi şu anda bizim ortalama, yani nüfus oranımıza göre neye ihtiyacımız var bizim? 22-23 milyon konuta ihtiyacımız var. Bağımsız konut 23 milyon. Köyleri, kasabalardaki evleri falan saymıyorum. Çoğunlukla insanların çoğu da oralara gitti. Biraz önce sordunuz, onu göz ardı etmeyeceğim. İkincisi şöyle bir şey oldu. Mesela daha iki yıl önce kiralık konut sayısı 6,5 milyondu. Şimdi 8 milyon.
Her yıl 700 bin evlilik var.
Tabii.
500 bin doğum var. 8 milyon insan kirada oturuyor ve 50 bin konut üreten bir TOKİ var. Dolayısıyla özel sektör aslında bu 500 bin ne yakın konutu üretiyor.
Fazlasını üretiyor.
Fazlasını üretiyor.
Fazlasını
sorun
üretiyor.
Orada?
Ya o zaman şu soru sorulur. Ya eğer bu konut eksiği varsa 2020 yılından niye fazlaydı? Yani 2020 ile 2021 arasında bilmedik bir istilayla mı karşı karşıya kaldık?
Nedir sorun?
Sorun şu. Bu ekonomik model dünyanın hiçbir yerinde uygulanmış bir model değil. Bir tekli rejim, tekli rejimin kendine uygun getirmiş olduğu bu ekonomik model bütün vücuttaki hani insanların DNA'sı bozulur ya, her şeyin DNA'sı bozuldu.
Doğru fiyatlama yapılamıyor.
Yapılamaz zaten, yapmanız da mümkün değil.
Ondan kaynaklanıyor.
Ekonominin temel kuralı güvendir. Eğer güven varsa orada her şey saat gibi işler. Şimdi alıcısında güven yok, satıcısından güven yok, inşaat yapandan güven yok, kiralayandan güven yok. Ya inanılır gibi değil. Şimdi adam kiralamış 2021'in 3. ayında. 2021'in 3. ayında Esenyurt'ta ev kiralamış. 1800 TL. 2022'nin 3. ayında, 5. ayında aynı apartmanda, aynı metrajda daire şu anda 7000 lira. Şimdi haklı olarak öbürü diyor ki ya kardeşim 1800 lira sana verdim. Ölümler oldu bundan dolayı. Niçin? Çünkü iyi kötü insanların çoğu kendi hesapları, planları vardı. İşte birikmiş faiz parası vardı, faizle geçiniyordu vesaire vesaire. Bütün bu dengeler alt üst oldu. Öyle bir duruma geldi ki işte bir tantanayla, aynı zamanda şöyle bir şey oldu. Bakın bütün bu konut meselesini tetikleyen iktidarın bir medyası oldu. Ben şaşırdım, Allah Allah. Hem de Esenyurt'ta açıklama yapıyor. Bayram değil, seyran değil. Uçuyor, daireler uçuyor, bilmem ne kaçıyor falan filan. Bizim insanların böyle bir panik tarafı da var böyle. Herkes ben de alayım, ben de alayım. Şimdi herkesin elinde şişti. Önümüzdeki günlerde konutta ciddi bir, bütün maliyetlerin yükselmesine rağmen konutta büyük bir düşüş olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar,
bir şey söylüyorsunuz.
Tabii ki bu kadar fazla konutun, aynı zamanda bu kadar da göçün olduğu bir ortamda kime satacaksınız? Neyin nesidir, neyin fesidir? Gelsinler İstanbul'un çeperlerine bakalım, binlerce boş konut var.
Peki ben tabii şu soruya yanıt arıyorum. Çekirdek aile, herkes kendi evini tutmuştu.
Çok güzel.
Taban dinamiklerindeki değişim, yani sefalet var diyorsunuz,
çok
göç var
sefalet
diyorsunuz. Taban dinamikleri, tüketim eğilimleri değişiyor. Onları madde madde almak istiyorum. Önemli.
Tabii tüketim alışkanlıklarının tamamı değişti. Değişmek zorunda çünkü mümkün değil. Şu anda düşünün yani 25 TL'ye çay içeceksiniz ya bu. İster istemez bu alışkanlığınızı değiştireceksiniz.
Yani her yerde pilavcı açılıyor mesela.
Evet, yani pilavcılar, pilavcı, tavukçu şu anda en gözde meslek haline döndü. Özellikle beyaz yakalıların çalıştığı bölgede, o etrafa da bakın, çok lüks restoranlar var. O restoranların dibinde aynı zamanda bir tavukçu, pilavcının olduğunu görürsünüz. Daha geçen gün gittim, o kardeşimizle konuştum. Tavuk pilav 38 lira. 38 TL. Bir simit, kaşar, çay. Gittiğim yer bir AKP'li işletmecinin Eminönü'nde, kaç para olsa simit, kaşar, çay.
Kaç para?
44 TL.
Pilav yemek, tavuk.
Elbette bu alışkanlıklarınızın tamamı değişecek. Yani gidip de efendim geçmiş dönemde iyi kötü emeklisi, işçisi, köylüsü ayda bir iki günde olsa rahatlıkla gidip bunlara yiyebiliyordu. Ama şu anda bunlar mümkün değil. Bir de bizim bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Biz Anadolu'nun çok enteresan gelenekleri var. Yani ciddi kültürel gelenekler. Bunları mutlaka yaşatmalıyız. Benim dayı tarafım çok zengindi. Yani halı vakti yerindeydi. Hiç büyüyünce onları fark ettim. Çocuklarına, bir başka çocuğun, yani komşu çocuklarının incimemesi için o çocuklar ne giyiniyorsa onları alırdı. Şimdi bir görgüsüzlük var. Bakıyorum mesela, ya Allah Allah, hayırdır kardeşim, savaşa mı gidiyorsunuz? Kim diyorsun mesela? Ben sonuçta bu şehri bilen bir insanım. 5 araba birden, cakarlı arabalar. 5 araba. Ya kimin parasıyla gösteriş gidiyorsunuz kardeşim?
Gösteriş ekonomisi.
Ya bu rezillik, bunu gösteriş de, görgüsüzlük, hasiyetsizlik, bunun başka bir izahı yok.
Ama bu gösteriş ekonomisi tüketat toplumunun yansıttığı tüm dünyada bir gelişme, bizi de etkilemiş. Yani şunu söylüyorum, yalnız yaşayan bir genç çalışan babasının, ailesinin yanına mı döndü? Kiralar yüksek.
Aynen öyle oldu.
Bazı aileler
çok
kira ödeyemedikleri için birlikte mi oturmaya başladılar?
Kesinlikle, çok önemli sayıda. Yani bu çok böyle 1, 2, 3, 5 rakamlar değil, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, çünkü maliyetler çok yükselince yapabilecek bir şey yok. Hele işini de kaybetmişse zorunlu olarak annenin babamın evine gitmek zorunda kalıyor. Yani, sayı çok yüksek.
Çekirdek
i̇kinci,
aileden.
İkinci bir
yeniden
şey daha söyleyeyim. Yani geleneksel İstanbul'un böyle oturmuş semtleri var. İşte nedir bunun bir tanesi? Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy falan filan. Buralara baktığınızda mesela, ya ben Nargileci, yani Kadıköy'de Nargileci. Şu en yoğun şey Nargileci. Niçin? Çokça İranlı, çokça Arap coğrafyasında insanlar geldi.
Ya
çünkü
da
parada bunlar da. Yeni zenginler çok var zaten, yeni zenginler.
Onlar da nargile
tabii
içiyor.
Mesela yeni zenginlerin daha geçmiş dönemde, ya bu böyle bir kimsenin servetini sorgulayacak durumda değilim. Allah herkese daha çok versin. Ama gerçekten devleti soyarak zenginleşmişlerle hesabımız var, yani o konuda onu unutmuş değiliz. 8800 TL sadece aidatın ödendiği bir siteden bahsediyorum. 8800 TL. Kim onlar? Listelerine baktığınızda görürsünüz.
Yani enteresan diyoruz. Bütün dengeler alt üst olmuş
çok oldu
durumda.
Ya çok. Yani siyasi tarihim, bir siyasetçi olarak ya ilk kez bu kadar iğreniyorum. Yani çok büyük şey.
Peki siyasetten, Kemal Bey.
Ya bir ülkede yöneticiler sürekli zenginleşip yönetilenler yoksullaşır mı?
İşte ana sorun bu. Bunu konuşuyoruz.
Evet.
Kemal Bey dün söyledi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Yabancıya konut satışı, hani 5 yıl süreyle konut satışını yasaklayacağız dedi. Kanada böyle bir önlem almıştı. Bu iyi bir uygulama mı?
Mutlaka, ama tabii yani ben öyle abartıldığı şekilde bir yabancı satışı falan da yok. Yani tamamında Türkiye evet coğrafyasında son 4 yıla baktığımızda 260 bin.
Yani o kadar da abartmayacağız değil mi?
Hayır, 260 ya, bu abartılı. Şu anda bizim önce bir kere can, sonra canan. Bizim vatandaşımızın barınma ihtiyacı varsa başkasına satamazsınız. Önce vatandaşınızın barınma ihtiyacını karşılayacaksınız. Ama bu 260 bin satış bütün bu piyasayı alt üst eden bir rakam değil. O anlamda söylemek istiyorum. Hı. Yani yapı stoklarımıza baktığımızda bu piyasaları, fiyatları artıran, efendim kiraları artıran bir sebep olarak sadece buraya bağlayamayız. Bu ekonomik model.
Anladım.
Bu öngörüsüz, çapsız, ne olduğu belli olmayan model öyle bir hale getirdik. Ya kimin aklına gelirdi mesela rahmetlik Mahsun'a, Allah rahmet etsin, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. 15 TL soğan deseydim ben 2 yıl önce, herhalde bu yandaş medya her gün beni manşet yapardı. Ya ne diyorsun? 15 TL.
Peki kuru soğandan geçelim seçim şekerlerine. EYT, asgari ücret, daha EYT meclise gelmedi ama ondan sonra doğalgaza yardım, elektrik faturaları 1000'e kadar olan yardım. Bu yardımlar diyorsunuz ki sefalet var.
Evet.
Sandığı nasıl etkiler?
Kurt ayazı unutmaz.
Ne demek o?
Çektiği acıyı unutmaz. Vatandaşlarımız 20 yıldır çektiği acıyı, hele özellikle son 5 yıldır pandemiyle beraber çekmiş olduğu acıyı kim unutur? Kim kime ne veriyor? Ne veriyorsunuz siz? Vatandaşımızın ödemiş olduğu vergilerde onun payını veriyorsunuz. Verirken de lütfederek veriyorsunuz. Sanki şeymiş. EYT'liler kaç bin tane EYT'li hayatını kaybetti. EYT'nin ilk açılışında, ilk kurdelerin açılışında ben vardım Sayın Genel Başkan'la. Hatta o dönem dedim ki inşallah başarılı olursun. Gerçekten başarılı oldular. Bu EYT'nin başarısı, EYT mücadelesinde dimdik ayakta duran başta kendi başkanları ve yöneticileriydi.
Gönül Boran'a
aynen,
teşekkür ederim.
Kesinlikle.
Örgütlü toplumun gücünü
hatta
gösterdi.
Hatta biz açılış yaparken de 30 kişiyle yapmıştık. Sistem de etmiştim yani. Büyüyeceğiz dediler ve gerçekten büyüdüler, kazandılar. Şimdi bütün buna baktığımızda seçmen değişim konusunda son derece kararlı. Buna emin olun. Ama haklı olarak bizim seçmen çok politik bir seçmen. Dünyanın en politik seçmenidir.
Ne yapıyor bizim
neden
seçmen?
Neden şu? 365 gün siyasetin konuşulduğu hiçbir dünyada bir ülke yok. Bizde 365 gün konuşulur. Taziye evine gidin, daha ayağınızı basar basmaz siyasette başlar, siyasette biter. Kahvelere gidin, nereye giderseniz şu anda siyaset konuşuluyor. Doğal olarak hayatınız siyaset düzenlediği için ister istemez konuşuyor. Keşke Batı standartlarında olduğu gibi sağlıklı bir sisteme otursak da biz de siyaseti konuşmayıversek. Ama ister istemez.
Konuşalım.
Şimdi bu konuşulunca benim sahada, sokakta gördüğüm daha çok ben AK Parti'nin çok güçlü olduğu mahallelere gidiyorum. Örneğin Sultanbeyli, Sultan Gazi, Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar nereye giderseniz gidin orada yüksek sesle değişim sesini duyabilirsiniz.
Peki.
Yeter ki muhalefet konsolide olsun. Yeter ki muhalefet seçim sandığa hakim olsun.
Peki biz HDP'ye doğru bir rota çizelim. Gidiyor musunuz Kürt vatandaşlarımızın olduğu mahallelere de?
Vallahi her işte bir hayır var diye bir cümle var. İşte bundan birkaç ay önce bir programda bana bir soru soruldu. HDP ile ilgili soru soruldu. Ben de o soruya anayasayı hatırlatarak bir cevap vermiştim. Ama sonra kıyametler koptu yani. Bütün Türkiye işini gücünü bıraktı.
Hatırlıyorum.
Gürsel Tekin'in işte bu tartışmasını. Hı hı. O bir şöyle bir vesile oldu. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanında yeni dostlarım oluştu. Herkes aradı. İnanın sağcısından solcusuna kadar ve Kürtlerin çoğu, özellikle merkez sağdaki Kürtlerin çoğu aradı, destek verdi, doğru söylediğimi ifade ettiler. Ve bu vesileyle de gördüm ki evet aslında Kürtler daha çok batıda yaşıyor.
Peki.
Örneğin Kayseri'de, Yozgat'ta, Tokat'ta, Çorum'da, aklınıza gelebilecek Orta Anadolu'nun bütün yer. Şimdi bu seçmen liman arıyor. Kimdir bu seçmen?
Şimdi oraya kim bu seçmen? Bu seçmen liman arıyor. HDP kapatılır mı?
Bu seçmen, hemen söyleyeyim oraya da geleceğim. Bu seçmen sağcı Kürt seçmenler.
Kaç ya, sayıları 19... ne kadar?
Ya bana göre 6-6,5 milyon.
Total gecesi. Seçmen sayısını söyleyin.
Yani bütün Kürtlerin mi?
Evet.
Ya bütün Kürtlere baktığımızda bugün HDP'de 6,5 milyon seçmen var. 6,5 milyonun 5 milyonu Kürt seçmendir. 1,5 milyon da Türk seçmen. Yani bütün o sayılara baktım. Onun dışında da örneğin Kayseri'de, Ankara'da, Çorum'da, işte Konya'da 1800 küsürlü yıllarda yerleşik hale gelmiş, Aydın'da, Bursa'da bu Kürtlerin çoğu daha çok merkez sağda partilerde kendilerini konumlandırmışlar. İşte eskide Demokrat Partisi, Refah Partisi, ne bileyim ANAP, DHP ve uzun süre AK Parti'de oy vermiş ve orada da siyaset yapmışlar. Baktığınızda da bugün 60-63 tane milletvekili AK Parti'de fiilen Kürt kökenli milletvekilleri. Ama bunların hepsinin değiştiğini, rahatsız olduğunu, bir liman aradığını, bu limanın da en sağlıklı liman Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu farkındalar. İnşallah önümüzdeki günlerde de çok ciddi katılımlarla kamuoyuna da paylaşacağız.
Peki HDP'ye gelince, kapatılır mı?
Şimdi milletin getirdiklerini millet götürür. Demokrasinin temel kuralı bu. Hatta AK Parti bir anayasa değişikliği yapınca da Sayın Erdoğan da ifade etmişti. Bundan sonra partileri sadece millet kapatabilir demişti ama maalesef tabii öyle olmadı. Büyük olasılıkla bir iki demece baktığımda ya hem saraydaki hukuk işlerinden sorumlu Sayın Erdoğan'ın
danışmanı
ve aynı zamanda hukuk işlerinde vekili olan Sayın Uçum'un gazeteci arkadaşımız sordu. Sizin kişisel düşünceniz ne demişti? Çünkü kendisinin kişisel düşüncesi değildir. Büyük olasılıkla Sayın Erdoğan'ın düşüncesidir. Kapatılmalı ifadesini kullanmıştı. İkincisi de Yargıtay Cumhuriyet Savcısının çok aleni bir şekilde, o da aynı şekilde bu cümleleri kullanınca bu da bize bunu gösteriyor ki evet önümüzdeki günlerde bir kapanmanın olacağını iyi kötü bu iki demeçte okuyabiliyorum. Ama bunun doğru olamayacağını, demokrasi açısında bir sorun olabileceğini Ve bu kapanmada da AK Parti ciddi bir etki altında kalacağını da görüyorum.
Peki hemen orada madem böyle düşünüyorsunuz, bir aday çıkarıyor HDP, Cumhurbaşkanı adayı. Buna ne diyorsunuz?
Sonuçta bu üçüncü ittifak, yani bileşenleriyle uzun süredir aday çıkaracaklarını zaten ifade etmişlerdi. Bu konuda yani yeni bir şey değil. Bu niye böyle birçok gündem olduğunda şaşırıyorum. Aday çıkaracaklarını ifade etmişlerdi. Ama şöyle bir şey söylediler. Zaman zaman da aynı şekilde de tekrarlıyorlar. Eğer altılı masa, yani Millet İttifakı bizim de gönül rahatlığıyla oy verebileceğimiz bir aday çıkarırsa o konuda oy verebileceklerini de ifade ediyorlar.
Konuşmalarınızdan anlıyorum ki önümüzdeki dönem çok sert, çok gerilimli bir süreç geliyor.
Evet. Maalesef öyle, yani bunu söylemek istemezdim ama çünkü iyi kötü buna darbe dönemi dahildir, yani 12 Eylül dönemi dahil olmak üzere. Hani başınız düşerse dara beni ara cümlesi var ya, başınız dara düştüğünde başvurabileceğiniz mekanizmanın kalmadığı bir ortamdayız biz.
Bu uyarının çok ciddi olduğunu
elbette
düşünüyorum.
Şimdi mesela bir seçime gidiyoruz. Bu seçimlerin orantılı gidebilmesini organize edecek eskide mekanizmalar vardı. İşte Yüksek Seçim Kurulu, efendime söyleyeyim, devletin kurumları, savcılıklara başvuru yapıyordunuz. İstanbul İl Başkanı iken ben savcıya başvuru yaptım. Bütün pankartları toplandım. Orantısız, hı hı, dedim. Şimdi bu dönem bu orantısızlık olduğu, ki olacak yani, olmaması mümkün değil, halen de devam ediyor. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? İki, Türkiye coğrafyasında 197 bin sandık var. 197 bin sandıktaki kullanılan reylerin sağlıklı sonuçlanması konusunda ne yapacağız?
Seçim güvenliği, bakın bunları meselesi mi bu?
Bunları konuşan...
Seçim güvenliği
elbette
meselesine
seçim güvenliği.
Vurgu yapıyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki. Yani hani Stalin demiş ya, oy verene değil, oy sayana bakacaksınız.
Oy sayana bakacak, evet. Seçim güvenliğini sağlayacak mekanizmanın ne yazık ki kaygı yarattığını söylüyorsunuz.
Mesela yani bakın, yaşadık biz bunları. Hı hı. Yani bunun bir tanesi işte 2018'de 3 milyon mühürsüz oy, hı hı, hikayesini, hı hı, yaşadık. İkincisi İstanbul'da, yani seçim alınmış mesela, çok örnek, evet, olsun diye söylüyorum. Bakın demokrasinin temel kuralı şu, bir oyla da kazanabilirsiniz. Bunun bir örneği var. Gümüşhane'de bir yerde 3 aday çıkıyor. Adayın 2 tanesi nakil işlemlerini zamanında yapmadığı için, biri ciddi oy alıyor, 160-170 oy. Bir tanesi de galiba 100 oy alıyor. Bir tanesi de tek bir oy alıyor. Belli ki yenge de ona oy vermemiş. Bir oy. Bir oy alan itiraz ediyor. Diyor ki birinci ve ikinci olan daha sonra göç etmiş gelmiş. Zamanında, yani yasaya uygun davranmadığı için seçim kurulu her ikisini düşürüyor. Bir oya alana muhtarlığı teslim ediyor. Demokrasi bu. Doğru. Şimdi hukuk oradan geçerli Gümüşhane'de. İmamoğlu 13.800 oyla seçimi almış. Hayır, biz bunu iptal edeceğiz. Kim etti? Yüksek Seçim Kurulu. Neye göre etti? Siyasi talimata göre. Şimdi siyasi talimatla seçime gideceksek işimiz çok zor. Ne yapabiliriz? Bunun için yapılması gereken, hem içeriği bilen, aynı zamanda dünyanın birçok ülkelerinde devlet adına seçimi izlemiş, gözlemiş bir birey olarak, bir vatandaş olarak, bir Gürsel Tekin olarak her türlü katkı sunmaya hazırım.
Peki son soru, çok kısaca seçimin tarihi konusunda net bir şey söyleyin.
5 Nisan'dan önce seçim geliyorsa başımızın üstünde, ondan sonraki hiçbir tarih kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü bir erken seçim gibi değil. Sadece 5 Nisan öncesi dememin sebebi şu. Çünkü sonuç itibariyle bu anayasanın değişikliğiyle beraber yeni bir muhalif partilerin avantaj olarak kullanmış olduğu birçok şeyleri elinde aldılar. Elinde aldıkları için 5 Nisan'dan önce seçim olursa o yasa geçersiz olacak. 5 Nisan'dan sonra o yasa geçerli olacak. O zaman gününü bekleyeceğiz.
Peki son bir soru soruyorum, yine tabii, çok kısa. Sinan Ateş cinayeti ikinci bir susurluk mudur? Çok kısa.
Yani ikinci bir susurluk, bir cinayetleri birbirlerine benzetmek çok doğru bir şey değil. Hepsi birbirinden çok farklıdır. Ben her şeye rağmen gerçekten hem emniyet hem istihbarat çok ciddi bir çalışma yaptı. Bu meselenin de bir an önce aydınlığa kavuşacağını düşünüyorum.
Başsağlığı dilediniz tabii.
Elbette, tabii ki ailesine, çocuklarına ve herkese. Bu ülkede herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği, herkesin kendisini özgür olarak yaşayabileceği bir ülke talep ediyoruz. Yani insanların düşüncelerinden dolayı, farklılıklarından dolayı baskı altında olmaması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu ittifak, yani altılı masa, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı bu vasıflarda olacak ve en önemlisi de temiz eller masasının baş mimarı olacak.
Temiz eller önemli.
Masanın adını ben olsam değiştiririm. Bu masanın adı temiz eller masası olacak.
Peki.
Eğer bir ülkede yolsuzluk varsa o ülkede hangi ekonomik şeyiniz olursa olsun yoksulluktan kurtulamazsınız.
Yoksulluktan kurtulsun bu ülke.
Evet.
Bugün Gürsel Tekin'i dinledik. Politikacı diyoruz. Bütün kart vizitlerini bir yana bırakıyoruz ve biz pazartesi yine birlikte oluyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.